Programın jingle'ı yok, programın jingle'ı yok, programın jingle'ı yok, line programın jingle'ı yok. Merhaba, ben Ozbi. Bugün sizlere Rakıl Live Podcast yapmaya geldim. Hazırsanız eğer. Öncelikle hepiniz Denizlium'a hoş geldiniz. Evet, programın adı bu, Denizlium. Aslında başta programın adını Deniz Saygı Yarayacak Vaktim Yok koymayı planlıyordum. Sonra gerek telif hakları gerekse kendi etik kurallarım buna mani oldu. Yani şaka bir yana Deniz Göktaş'a Ayıracak Vaktim Yok adlı podcast serisini tavsiye ederim. Kendimi de severek dinliyorum ve takip ediyorum kendisini. Zaten ilk 40 saniyede bunu belirtmem bunu sizlere göstermiştir. Peki beni Bihter'ini severek takip eden insanlar olsun ister miydim ben? Yani şüphesiz ki isterim çünkü herhalde güzel bir his olsa gerek. Ancak yani bu her zaman iyi olmayabilir tıpkı hayattaki gibi. Mesela son 3 saattir her arkanıza baktığınızda 50 metre yerinizde olan ve her göz teması kurduğunuzda yaparak gülen birisi sizde mesela tedirginlik uyandıracaktır. Aslında onun yaptığı da severek takip etmek ama yaşattığı duygu bambaşka. Bunun dışında akıl sağlığım konusunda endişe edecek arkadaşlar varsa müsterih olsunlar, içlerini ferah tutsunlar. Çünkü şu an için öyle bir durum yok. Hala mental sağlığımı koruyor vaziyetteyim. Ama bir Cüneyt Özdemir olmadım yani. Aslında bence o da olmadı. Çünkü delirmedi. Biliyorum. Rol yapıyor. Bunun dışında yine bu girişle bazılarınızda cringe denilen, yani güzide Türkçemizde başkasından utanmak, Almanca'da ise Fremdschämen olarak dillendirilen duyguyu yaşatmış, uyandırmış olabilirim. Böylesi ne mutlu bana. Çünkü amacım bunu daha uzun vadeye yaymak. Bunda süreklilik ve devamlılık kazanmak. Tabi bazılarınız Almancasını uydurduğumu zannedebilir ama kesinlikle böyle bir şey yok. Çünkü paşa paşa gittim baktım okunuşuna, daha doğrusu yazılışına ve kendimce yorumladım bu kelimeyi. Yani o yüzden madem yeni bir podcast, yeni bir başlangıç, ırkçılığı bir kenara bırakalım arkadaşlar. Irkçılığı bir kenara bırakın. Çünkü ben sizi temin ediyorum ki bu programda yeterince sizin adınıza ırkçılık yapacağım. Ya bundan şüpheniz olmasın öncelikle. Bunun dışında işte Rakıl Live Podcast dedim. Yani gönül isterdi ki sizlere İstanbul tepeden gören bir terastan sesleneyim ama onun yerine maalesef Buca'nın otoyola yakın bir mahallesinde 50 metrekarelik öğrenci evimden sesleneceğim. Ve yanımda Gülce Duru olmayacak. Onun yerine kendisi Muhammed Salah'ın bir ahlaksız versiyonu olan ev arkadaşım olacak. Zaten şu anda da onun kaliteli mikrofonunu kullanıyorum ama tabii kalitenin de bazı dezavantajları var. Mesela diğer birçok sesi yayına aktarması gibi. Yani bu yüzden dışarıdan gelecek kuş, börtü böcek, ne bileyim işte satıcı, silah, çatışma, kavga gürültü seslerini, gürültü bir ses değildir gerçi, şimdiden mazur görmenizi rica edeceğim. Bunun dışında eğer kulaklık kullanıyorsanız bunu dinlerken yine arka tarafta, arka planda bir jeneratör tarzı bir uğultu olabilir. Bunun için de elimden geleni ileride yapacağım bunu yok etmek için. Bakınacağım biraz. Ya o konuda da sizi temin ediyorum. Keza kendi başıma bu kadar uzun süre ve devamlı konuşmak gibi bir tecrübem olmadığı için, yani en azından başkasının duyacağı şekilde nefesim yetmiyor bazı yerlerde. O yüzden durdur kalk, durdur kalk yapıyorum. Babam bunu arabada yaptığımı çok kızıyordu mesela. Yani o yüzden ara ara kopukluk gibi bir boşluk olabilir veyahut da işte masumun tık sesi yayına yansıyabilir. Siz o sesi başka seslerle özdeştirin. Mesela ne bileyim işte ne yapıyorum ben diyerek elimi alnıma vurduğum bir sesle bağdaştırabilirsiniz. Artık sizin hayal gücünüze ve repertuarınıza kalmış durumda bu. Evet, Muhammed Salah'ın ahlaksız versiyonu dedik. Kim bu adam peki? Acaba David Luiz mi? Sorusu akıllara gelebilir. Yani David Luiz kim diyecekler için kendisi Arsenal takımının bomba, her an hataya müsait, hiç güven vermeyen stoperidir. Ama ahlak konusunda David Luiz bizim aradığımız kriteri karşılamıyor. Çünkü kendisi oldukça sıkı bir dindarmış, yani bir Hristiyan fanatiğiymiş ve birkaç yıl önce okuduğum bir habere göre bir derneğe üyeymiş, bir oluşum, bir topluluk daha doğrusu. Ve bu topluluğun benimsediği mentalite evlenmeden önce seks yapmamak, yani bekaretini evleneceğin insana saklamak yönündeymiş. David Luiz de bu topluluğa üyeymiş. Yani bunu duyduğumda şaşırdım öncelikle ve hemen başvuru formumu doldurup gönderdim. Yani tabii bu onlar için bir opsiyon, bir seçenekken benim için bir mecburiyet, bir zorunluluk aslında ama ya sorun değil. Bunu zaten irdelemeyeceklerdir. Onun dışında attım ve Londra'ya gittim. Evet, David Luiz aramaya ve kendisini Londra'nın arka ve
Salaş bir tane mahallesinde bir fish and chipsçi buldum. Yani amına kodumun pintisi hala kendini ucuza doyurmak peşinde bu arada. Masasına çöktüm ve anlattım derdimi. Dedim ki David Luiz, I know your reputation. Derneğin haberim var. Bu mentaliteyi merak ediyorum ve başvuru formumu zaten hazırladım. Yanımda getirdim. Ama sana bir teklifim var dedim. Evet. Bakışlarını yağlı parmaklarından kaldırarak bana dikti. Meraklı gözlerle bakıyordu ve nedir o diye sordu. Dedim ki ben bu derneğin bir şubesini kendi ülkemde kurmak istiyorum. Çünkü Türkiye'nin, Anadolu'nun çıplak, bağrı açık, her an bir gerilime ve skandala gebe toprakları bu dernek için oldukça fazla üye sayısı potansiyeli taşıyor dedim. Yani buradan bir patlama yaşayabilirsin dedim. Bana yetki ver dedim. Kafasına yattı gibi oldu. Çünkü bir düşündü. Bir çenesini tuttu elleriyle. Elleriyle değil, elleriyle. Ve okay, you're fucking right dedi. Sevindim ben de bu habere tabii ama dedim ki bir şartım var. Sadece bir şart. Şimdi sen İngiltere gibi medeniyetin beşiği bir ülkede top oynayan ve deli gibi para kazanan bir adamsın. Yani benim ülkemdeki, Türkiye'deki evlenmenin şartlarını, çetrefilliliğini ve zorluğunu bilmiyorsun. O yüzden bu derneğe üye olanlar için bir yaş sınırı belirleyelim. Yani mesela 30 diyelim. 30'una kadar hala bu üyeler evlenmediyse bir akşam toplanalım ve hep beraber dilli milli birbirimize girişelim dedim. Tabi bunu çevirirken işte Tangulu Mangulu yaptım. Bir şaşırdı. Oh tango. I love tango. It's a passional dance yaptı. Yani tangoyu seviyormuş. Tango tutkulu bir dansmış. Yanlış anladı yani. Sonra asıl niyetimi tam olarak belirtince bir kaşları çatıldı ve beni ters dedi. Kapı dışarı etti. Ama bu beni vazgeçirmeyecek. Bu derneği kurma peşindeyim. Çünkü Türkiye'ye cidden, Türkiye'de insanların çoğu daha doğrusu evlenmeden cinsel ilişki yaşamaya sıcak bakmıyor. Yani en azından kendileri baksa bile ailesi, çevresi, akrabaları, yaşadığı toplum buna çok sıcak bakmıyor. Yani hatta bazı yerlerimizde mesela eğer iki insan evlenmeden önce cinsel ilişki yaşamışsa eğer, iki defa yer dedim bu arada, ne oluyor? O insanları zorla evlendirmeye kalkıyorlar. Apar topar bir şekilde. Yani bu şekilde de kendi bakış açılarınca bu evlilik dışı seksi justify ediyorlar. Yani meşrulaştırıyorlar kendi açılarından. Ben bunu şöyle tabir ediyorum. Buna şöyle diyorum. Kara seks aklama veya seksin ileriye dönüklüğü. Çünkü bu şekilde olduğu zaman o evlilik öncesi dönemde yapılmış seks sanki evlilik birliği içinde yapılmış gibi vasfediliyor. Öyle kabul ediliyor. Yani saçma gelebilir ama o toplumun şartları bu yönde. Bunun dışında niye bu podcast? Niye böyle bir podcast serisine başladım? Öncelikle Salon 208'den ayrıldım mı? Hayır kesinlikle. İşte yönetimle anlaşamadım falan gibi bir ifade vermeyeceğim burada. Zaten iki kişiyiz orada. Ne yönetimi? Yani burası biraz daha benim Salon 208'de format gereği taşıyamadığım, konuşamadığım mevzuları konuştuğum ve biraz daha çok bana yönelik yani daha kişisel bir podcast olacak. Yani burada tutunamazsam eğer artık iyice düşeceğim ve hani şu Instagram'daki 50 tane hashtag eşliğinde yazılan Antin Kuntin şiirleri falan seslendireceğim. Bir şiir okuma etkinliği yapacağım belki. Hatta işte Gönlümün Şairleri, Yurdumun Şairleri adlı bir köşe oluşturup sizden gelenleri de burada seslendirebilirim. Ya bu da olabilir. Ya bunun dışında başka bir seçenek daha var tabii ki. Yine başka dümeni kırabileceğim bir liman daha var. O da seks hikayeleri okumak burada. Hatta Storytel'de falan belki anlaşabilirim bu konuda. Sesimi bir tık daha işte kalınlaştırarak belki. Ya çünkü seks hikayesi konusunda ülkemde çok büyük bir boşluk var arkadaşlar. Piyasada büyük bir boşluk söz konusu. Çünkü piyasada kalifiye eleman yok bu alanda. Yani biraz internette gezindiğinizde Türk seks hikayelerinin çok vasat hatta yetersiz olduğunu göreceksiniz. Gerek kurgu, gerek uzunluk, gerek işte imla hataları, betimleme açısından gerçekten berbatlar. Yani ben istedim ki hani bir Çehov anlatıcılığında ve bir Yaşar Kemal betimleme seviyesinde bir seks hikayesi okuyalım, paylaşalım bunları. Eğer böyle bir şey olursa buna aslında keyifli yaklaşabiliriz. Yani mesela ne bileyim her sabah İzban'da saat 8'de giderken kulaklıklarımız eşliğinde belki de orgazımdan orgazma sürükleniriz İzban'ın içinde. Zaten oradaki insan sıkışıklığı ve sarsıntı aslında bunu coverlar, bunu örtbas eder yani. O konudan da hani yakalanmak gibi bir endişemiz olmaz. Bence keyifli olur. Ya bu arada yine bir başka endüstri Türkiye'de porno endüstrisi. Arkadaşlar işler acısı halde gerçekten. Uzun zamandır üretim yok zaten profesyonel anlamda. Ve hani tıpkı doğalgaz, ne bileyim, buğday, susam musam gibi biz pornoyu da ithal ediyoruz. Başka işte ülkelerden, Amerika'dan, İngilizce'den, İngiltere'den falan mesela. Da Avrupa'dan vesaire. Ama bunu ithal ederken mesela bu editörler açıklama yazıyor biliyorsunuz pornonun altına ve bunları hani bir kurgu oturtmaya çalışıyor. Ama bu konuda çok, nasıl diyeyim size, bir cuckolding ve bir ensest manyaklığı almış başını gidiyor. Yani bu ne mesela? Şimdi İngilizce biliyorsanız biraz anlıyorsanız eğer mesela o pornoda aslında hiç öyle bir olay olmadığını farkındasınız. Ama işte gayet soft işte birebir icra edilen bir pornoda alttaki açıklama şu yönde. Asker'e giden kocasını 2 gün bekleyemedi, eve siyahi bir adam aldı. Ya da ne bileyim işte. Karısı düğünde eğlenirken o ise hizmetçiyle vaktini iyi değerlendirdi. Falan gibi açıklamalar oluyor. Ama videoya tıkladığınızda asla böyle bir şey olmadığını fark ediyorsunuz. Ya bunun sebebi nedir anlamış değilim ben bu arada. Hani umuyorum ki ileride de yani kısa bir vadede bu alanda da umarım ki kendimize biraz çeki düzen veririz. Çünkü gerçekten arkadaki televizyon sesinden o arka plandaki kalitesiz perdeden ve 1+1 eşyalı evlerdeki o dandik puf koltuklardan gına geldi amatör pornolarda. Ya ben bundan rahatsızlığımı bildireceğim artık. Gmail'e de yazabilirim. Ne bileyim. Belki change.org'da şey falan başlatırım. Kampanya. Bana kalmış artık. Bunun dışında Salon 208 Podcast'ten beni tanıyanlar olacaktır ama daha çok tabii benle tanışıklı olanlar olacaktır. Yani o yönden beni tanıyanlar olacaktır. Yani çünkü ben hani Salon 208'deyken de ki hala oradayım bu arada. Orası da devam ediyor. Bu dipnotu düşmek isterim. Hani podcast yaptığımı kör göze parmak şekilde ilan etmedim. Ne bileyim WhatsApp gruplarını işgal etmedim falan. Sadece işte Instagram'dan bölümün linklerini paylaştım. Sonra bir tık daha ileri giderek işte kendi biyomun altına Salon 208 Podcast'ı etiketledim. Tabii bazı insanlar bunu sonradan öğrendi ve şaşıranlar oldu. Yani bu iyi mi kötü mü tartışılır çünkü şaşırmak denilen olgunun aslında iki yönü var. Birincisi bir insan bir şeyi çok iyi yapıyorsa zaten sizi şaşırtır. Nasıl olur bu? Yani bu şöyle kendiliğinden olur zaten çünkü bir şeyde çok iyi olmanın doğasında insanları şaşırtmak ve onlarda hayret duygusu uyandırmak kendiliğinden vardır. Yani siz mesela bir arkadaşınız çok mesela işte tanıdığınız sadece çok tanışıklığınızın olmadığı birinin bir anda çok iyi forklift sürdüğünü öğrensiniz mesela işte. Abi işte Şeyma var ya çok iyi forklift sürüyor. Hatta NASCAR'a gitmiş forklift yarışında birinci olmuş falan. Böyle bir şey duysanız şaşırırsınız mesela. Veyahut da işte abi Alp'i duydun mu? Harika arp çalıyormuş herif ya falan böyle. Gidip dinleyelim bilmem ne. Ya bunlar mesela ister istemez şaşırtır sizi. Aa hadi ya falan olursunuz. Ama benim açımdan durumun bu olmadığı bariz. Yani amatörlük zaten had seviyede. Bir de diğer yönü var şaşırtmanın. O da bir işi yapmasını hiç beklemediğiniz bir insanın yapması durumunda şaşırırsınız. Abi işte Deniz diye bir çocuk vardı ya amfide hani köşeye otururdu. Podcast yapıyormuş falan. Yani böyle bir diyaloğa şahit olsam, duysam bir şekilde herhalde üzülürdüm. Sevinmekten daha çok. Ondan daha ziyade beni biraz kırardı bu durum. Ama şu an için durumun ne olduğunu tam bilmiyorum bu arada. Ve tabii böyle şeyleri yaymak için aslında biraz daha hani tanıdığınız insanların sayısının fazla olması gerekir. Yani kitlenin daha çok olması ve daha fazla ulaşılabilirlik demektir. Benim de üniversite açısından en çok tanıdığa ulaştığım, en çok fazla, en fazla insana tanıştığım dönem 3. yılı üniversitenin oldu. Çünkü niye? O ara bir dersten, hatta derslerin çok yoğun geçtiği bir dersten not çıkarma işine girdim. Ve amfide bu işi yapan başka birisi yoktu galiba. Çünkü biraz sıkıntı bir dersti. Saatlerce süren ses kayıtları olurdu. Bu işe girince tabii birçok insanla tanıştım o notları satarken. Ve bu benim tanıdık sayımı arttırdı amfide bir okulda. O dönemde ilginç olaylar oldu tabii. Kendimle ilgili garip değişimler yaşadım mesela. Başta bizim okulun tüm notlarını satan fotokopiciden yani Ahmet abiden bir anlaşma almamıştım ben. Yani gidiyordum oraya ve kendi notlarımı kendi elimle makinesini kullanarak onun çoğaltıyordum. İşte bayağı 150 tane, 200 tane falan kopya aldığım oluyordu genelde. Ve tabii o kadar çok sayıda kopya aldığımı görünce Ahmet abi ki kendisi alanında iyi biridir. Hatta bir adım daha ileri gideyim, işin çakallığını da bilen bir insandır. Hani o kopyaları alırken arkamda onun gözlerini, bakışlarını hissedebiliyordum. O gözündeki parıltıyı falan hissedebiliyordum yani. Ama bu bende biraz garip duyguları uyandırıyordu. Yani çünkü ben şeydim işte Bir sürü kopyayı çıkartır. Devasa defakto poşetlerini doldururdum. İşte elimde 3 tane poşetle Tınaz'ın o Mordor Dağ yokuşuna benzeyen eğilimli yokuşundan üzerimde 2 kiloluk kabanım ve sırtımda çantamla çıkardım. Yani bayağı ter dökerdim, zorlanırdım hatta. Ama bu durum solcu, daha doğrusu sol görüşlü bir insan olduğum için bu emekçilik, uğraşmak, çaba sarf etme olgusu bende keyif yaratırdı. Yani bir orgazmik bir zevk verirdi bana. Sonra bunun aslında orgazm değil de işte taşımaktan ve yürümekten ne bileyim ayağıma, kalçama, baldırıma falan giren kramplar olduğunu keşfettim. Ama yılmadım yine de. O ara çok insanla tanıştım tabii elden not sattığım için. Ve Ahmet abi de sürekli teklif yapıyordu hani. Gel hani sen bak çok yoruluyorsun, amelelik yapıyorsun. Sen sadece notu yaz, bana ver, ben çoğaltayım, sana kar payı vereyim diye. Aslında mantıklıydı ama o zaman Ahmet abiden garip bir vibe, garip bir duygu alıyordum. Yani sanki şey gibiydi, ben daha küçük sermayesiyle, minik bir startup'ıyla piyasada tutunmaya çalışan bir yatırımcıyken o ise yıllardır orada olan ve hani küçük yatırımcıları hemen satın alıp içinde eriterek yoluna devam eden bir balina gibiydi. Veya ne bileyim, ben işte Anadolu kulüplerinde daha yeni yeni kendini gösteren taze bir forvetken o ise sadece alacağı menajerlik komisyonu nedeniyle benim gelişimimi, benim iyiliğimi düşünmeden beni alıp üç büyüklerini kucağına atacak bir menajer gibiydi. Ya ben de böyle garip bir tedirginlik yaratıyordu başta. Ve ilk dönemi bu şekilde geçirdim. Ancak ikinci dönem artık pes ettim ve tamam dedim, kabul ediyorum. Ben notu yazayım. Çoğaltması, satması sende olsun. Ve anlaştık. Aslında iyi gidiyordu işler yine. Cüzi bir kar alıyordum sadece. Notlarım fahiş fiyatlı değildi. İçerikleri güzeldi. Ve işler yolundaydı. Ta ki o ana kadar. Evet, bir gün WhatsApp grubunda, amfi grubunda başka bir arkadaşın, bir kızın eşyadan not çıkardığını gördüm. Yani bana rakip olacaktı. Ve notlarını incelediğimde dehşete düştüm. Çünkü benim notlarımdaki en büyük eksiklik onun notunda parlıyordu. Çok düzenli ve sistematiğe oturmuş bir not vardı elimde. Benim notum ise içerik olarak güzel olsa da dış görünüş ve düzen açısından sınıfta kalıyordu. Hani adeta bütün malzemeleri serpiştirdiğim bir kumpir gibiydi. O arkadaş WhatsApp grubunda işte Perşembe günü notlar çıkacak gelip alabilirsiniz yazmıştı. O gün günlerden pazartesiydi. Yani sabahında dersimiz vardı ve 4 haftalık kayıt benim elimde hazırdı. Ama tabii başka bir rakip olmadığı için piyasada bana rahat rahat günlere yaya yaya ben notumu çıkartırdım. Aslında uzun da sürerdi çünkü 2 saatlik dolu kayıtlar çıkardı ve onları geçirmek biraz zorlardı beni. Tabii bunu görünce bir anda Perşembe günü o piyasanın bölünmesi, o karın bölünmesi ihtimalini görünce yani eteğim tutuştu. Bayağı panikledim ve hemen Ahmet abi aradım. Dedim abi böyle böyle bir olay var. Ben bugün oturacağım. 10 saatte sürdü ya. 12 saatte sürse bu notu bitireceğim ve sana vereceğim. Sen de en geç çarşamba günü bu notu çıkaracaksın satışa dedim. O da tabii gaza geldi. Tabii aslanım hemen gönder, hemen yapalım, hemen basalım falan diye karşılıklı birbirimize gaza getirdik bu şekilde. Hemen bilgisayarın başına çöktüm ve 13 saat gibi bir sürede notu tamamladım. Hemen Ahmet abiye yolladım ve o da salı günü bastı. Yani bir rakibimi, potansiyel bir rakibimi, küçük bir yatırımcıyı belki hemen alaşağı etmiş, piyasadan dışarıya itmiştim. Bana o sırada garip bir haz da vermişti bu. Fakat sonra dehşete düştüm. O ilk dönem elindeki koca paketlerle, koca poşetlerle, ter içinde, kan içinde, cüzi miktarlarla notunu satan adam gitmiş, yerine ruhunu sermayeye satmış bir kapitalist baron gelmişti adeta. Yani evet, ben Ahmet abi olmuştum. Ben oldum Ahmet abi. Ben oldum Ahmet abi. Gerçekten yorucu bir olay. Ve garip bir tecrübe aslında bu. Yani sürekli kendin konuşmak. Ve aslında şeye benziyor biraz ya. Sahne tecrübesine benziyor. Çünkü sahnede de hani girdiğinde çıktığında aman şunu geri alayım, şunu keseyim gibi imkanların olmuyor ya. Geri al, geri al yapamıyorsun mesela sahnede. Çıktın konuşacaksın. Yani burada tabii ben ara ara duraklatsam da kaydı. Aslında yine ona benzer bir tecrübe ve bana bu şunu düşündürdü. Yani daha önceden sahne tecrübesine benzeyen bir tecrüben var mı diye. Aslında küçük bir tane var. 5. sınıfta yani 6'ya geçerken yaptığımız kol bastı gösterisi. Şimdi bizim zamanımızda 5 artı 3 gibi bir sistem vardı. Daha doğrusu ilk 5 yıl seni hep bir öğretmen okuturdu. 6'ya geçtiğinde ise artık her derse farklı öğretmenler girerdi. Ben 98'liyim. Tabii 5'ten 6'ya geçtiğimizde bir anda öğretmenim değil hocam demeye başlardık falan böyle. O sene tabii 5'i bitirince bunu küçük bir mezuniyet olarak gördü bizim sınıf arkadaşlarımız ve bir gösteri hazırlayalım dediler. İşte sınıfın velileri gelsin, işte eğlenelim kendi aramızda, öğretmenimiz mutlu olsun falan tarzı bir düşünce vardı ve tatlı bir düşünceydi. O çocuktan beklemeyeceğiniz bir düşünceydi aslında. Yani bilmiyorum, belki sınıf annesinin başının altından çıkmıştı ama tatlıydı. Bu arada sınıf annesi de hep bana garip gelmiştir. Böyle sınıf annesi deyince işte hani ne bileyim böyle 36 tane memesi olan devasa bir bereket tanrısı kadını gibi düşünürdüm hep böyle. İşte herkes gidiyor emiyor ondan falan gibi. Garip bir tabir geliyor. Yani kulağa garip geliyor daha doğrusu. Her neyse, ben bu aslında gösteri içinde yoktum. Uzaktan o kokuşmuş sucuklu tostumu yiyerek arkadaşlarımı izliyordum. Ve o arada kolbasta çok revaçtaydı. Kolbasta tadında garip bir dans vardı. Karadeniz çıkışlı. Herkes onu yapıyordu. Televizyonlarda, internetlerde, gösterilerde, internetlerde dedim bu arada dede gibi. Ve hani bu dansı yapalım dediler. 6 kişi, 3 kız 3 erkek bir grup oluşturdular. İşte tişörtler alındı. Herkes aynı giyecek falan diye. Sonra gösteriye bir gün kala çat. Grubun erkek üyelerinden birisi hasta oldu. Daha doğrusu ayağını ne burkmuş herif. Ve bir anda panik havası başladı işte. Bir anda onu işte telafi edecek başka birisini aramaya başladılar. Yerine geçecek. Ve var mı hani bu gösteriyi yapacak diye bir ilan geldi. Öyle taşlak geçmek için sırf sadece öne atıldım. Dedim bir deneyeyim. Tamam dediler. Kolbastı müziği açıldı ve işte o videolardan, televizyondan gördüğüm o garip hareketleri yapmaya başladım. Yani şey gibiydim adeta. Komedyenin önündeki hani havalı bir balon var ya, kolları spazm geçirir gibi sallanan bir baloncuk var insan şeklinde. O minvalli hareketler yapmaya başladım. Ve bir iki dakika oynadım aslında, biraz yoruldum da. Yani şey bekliyordum ya, tamam ya sen geç falan diye. Ama bir anda hani Ölü Ozanlar Derneği alkışıyla karşılaştım. Ve bu kolbastı ekibinde kendime yer edinmiştim. 2 gün sonra gösteri vardı. Eve gittim. Daha bir de birkaç dakika önceye kadar benim için bir taşak geçme malzemesi olan bu şey şimdi en büyük gayem halini almıştı. Yani bir Karadeniz'den daha çok benimsemiştim kolbastı dansını. Kolbastı dansını kesinlikle laf ettirmiyor, saçma olduğunu düşünmeye izin bile vermiyordum kimseye. Ve kendim de bu düşünceyi kafamdan atmaya çalışıyordum. Biz 2 gün boyunca dersleri falan ektik işte. Kolbastı çalışmaya başladık ama çok tatsız bir durum vardı. Çünkü ekipten bir arkadaşımız bu dansı çok önemsiyordu ve dansı yapamayanlara pandik atıyordu. Erkeklere en azından. Yani The Last Dance'te Michael Jordan'ın çok eleştiri alan o bulileme, o zorbalık versiyonunun adeta küçük bir yansıması gibiydi kendisi. Evet, bu arada benim okuduğum okulda o dönemlerde erkek öğrenciler birbirine pandik atardı garip bir şekilde. Yani erkekler ergenliğe girerken zaten sapıtıyorlar ve hani ne bileyim garip hormonal hareketlerde bulunuyorlar. Ama bu biraz fazla gibiydi. Tabii bunun sadece bizim küçük ilçemize özgü bir sapkınlık mı olduğu yoksa daha yaygın olup olmadığını bilmiyorum. Eğer sizde de varsa böyle bir şey küçükken bana e-mailden yazabilirsiniz. Maili daha sonrasında ilan edeceğim. Şu anda henüz almadım. Yani şimdi mesela kardeşim işte liseye geçti. Birkaç sene önce ortaokuldaydı ve hani anlatırdı sınıftaki erkeklerin yaptığı gariplikleri. Yani işte ne bileyim küfür ediyorlar. İşte en arka sırada porno izlemeye çalışıyorlar falan gibi. Böyle hani amatör eğlendiren şeyler, sapkınlıklar yapıyormuş çocuklar. Ve şaşırdım hani. Ama bizim zamanımızda öyle miydi efendim? Daha geceden, geceden başlardı heyecanımız. Tril tril elbiselerimiz ütülü bir vaziyette, başucumuzda sivri halde yatağa yatardık. Sabah annemizin bizi uyandıran tatlı sesiyle, İbrahim Tatlıses, kalkardık. Tril tril giyinirdik. Okula giderdik ve başlardık. Çat çat çat çat pandiye. Yani dediğim gibi bu hani lokal bir sapkınlık mıydı? Hani adeta Dart dizisindeki o garip Alman kasabası gibi hani her şeyin çok farklılaştığı küçük bir alan mıydı yoksa daha yaygın mıydı bunu hiç bilemeyeceğim. Ama böyle bir durum vardı. Neyse 2 gün geçti aradan. Biz kolbastıyı kaptık. İşte okulun sahnesini kullanacaktık. Bizim sınıfın velileri geldi. Herkes sandalyelere dizildi. Öğretmenimiz en arkadaydı. İşte önce bir şiir okundu. Kızım bir işte öğretmene dair güzel bir şiir yazmıştı. Onu okudu. Sonra bir ufak bir yeme içme faslı oldu ve en son biz çıktık kolbastı yapmaya. Garip figürler eşliğinde kesinlikle sistematiği olmayan bir şekilde dansımızı icra ettik. Mutluyduk aslında. Tabii öğretmenimizin dansın yarısında işte eliyle gözünü kapatıp başını öne eğerek hızlı adımlarla arka kapıdan çıkması dışında keyifli anlardı. Ondan sonra zaten mezun olduk ve ortaokula geçtik. Evet, bugün anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi burası daha kişisel bir alan olacak. Daha benim serbest atma bölgem gibi bir şey olacak. Yani haftada bir gelecek, işte her perşembe yayında tarzı vaatte bulunmayacağım. Yani aksaklıkları ileride gidermeye çalışacağım tabii ki. Bu tabirde kesinlikle bunu yapmayacağımı aslında gösteriyor ama idare edin. Bunun dışında bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın.